Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 62. Ayırım. Bir süre birbirine uzaktan tanıyan Blunt ile Afgani nihayet tanıştılar. Afgani İngiltere'de bir süre onun evinde kaldı. Hem Blunt hem de Afgani halifeliğe elverişli ya da hevesli kişiler de buldular. Kurama en uygun ve ideal olan pek doğal olarak peygamber soyundan ve Kureyşi kabilesinden gelen Mekke Şerifi olmalıydı. Afgani, Mekke Şerifi ile görüşüp onu halifeliğini ilan etmeye teşvik ettiği zaman Şerif'ten hiç beklemediği olumsuz bir cevap almıştı. Şerif, böyle bir dava için her şeyden önce para ve asker gerektiğini söyledi. Bundan başka Arapların asla birleşemeyeceklerini anlattı. Aslında onun Mekke'deki şerifliği bile sağlam değildi. Vahabilerden başka daha birçok Arap kabile ve şeyhlerinin saldırıları ya da entrikaları altında güç tutunuyordu. En iyisi Osmanlı valisinin hükmü altında kutsal yerlerde bütün dünya Müslümanlığından akan servet ve din turizmi sayesinde keyfine bakmaktı. Gerçekte Blunt'un da belirttiği gibi kutsal yerlerden olan Mekke ve Medine aynı zamanda kutsal dilencilik sayesinde yaşayabiliyordu. Zemzem suyundan ve Mekke taşından başka bir ürünü yoktu. Cava'nın, Hindistan'ın, Mısır'ın zengin hacıları gelmezse açlıktan kırılırdı. Ne Blunt ne de Şerif çöllerin altında böyle bir suyun akmakta olduğunu o zaman henüz bilmiyorlardı. Şerif'e rakip olarak Mısır hidivleri arasında da halifelik özlemi doğmuştu. Kahire pekala İslam dünyasının merkezi olabilirdi. Fakat hidivlik de sağlam bir iş olmaktan çıkmıştı. Abdülaziz'den geniş imtiyazlar koparan Hidiv İsmail, tıpkı Abdülaziz gibi Mısır maliyesini mahvetmiş, Süveyş kanalı hisselerini de İsrail'e kaptırmıştı. Mısır hazinesi ve ekonomisi Avrupa bankerlerinin hükmü altına girmişti. Bu yüzden Urabi Paşa gibi genç bir subayın hem Osmanlı hilafetine hem İsmail'in hidivliğine karşı çıkardığı bir isyan sonucunda İsmail hidivlikten indirilmiş Avrupa'ya kaçmıştı. Hidivlik üzerine biri Osmanlı padişahlığına dayanan, öteki halifelik özlemi besleyen hanedan üyeleri arasında bir yarışma da başlamıştı. Bu güçlüklerden başka Blunt henüz parlak keşfini İngiliz hükümetine de kabul ettirememişti. Henüz Süveyş'e, Mısır'a, Kızıldeniz'e hakim olmayan Hindistan'ın Rusya tehdidi altında olduğuna inanan İngiliz politikacıları Blunt'u bir hayalci olarak ciddiye almıyorlardı. Aslında başarısız bir şair olan Blunt, zengin bir adam olduğundan bu davayı kendine tatlı bir eğlence yaptığı için boyuna çalışıyor, seyahatlere çıkıyor, hatta İstanbul'a geliyor, Afgani gibi o da büyük bir iş başarmak istiyordu. İkisinin de hayali bazen düpedüz yalancılık seviyesinde olduğu için bir olay ikisini de bir süre için birleştirmişti. Sudan'da Mehdi isyanı patlamıştı. Mehdi'nin askerleri İngiliz ordusuyla komutanları General Gordon'u esir alarak başarılar gösterdiğinden Mehdi'nin ünü bütün dünyaya yayıldı. Afgani Mehdi olarak çıkma şansını başkasına kaptırmıştı. Fakat bundan kendine pay çıkarmasını bildi. İngiliz generalini Mehdi'nin elinden kurtaracak büyük bir planla büyük bir iş yapabileceğini düşünen Blunt'a gözünü kırpmadan Mehdi'yi tanıdığını, onun ileri gelen adamlarının vaktiyle Kahire'de El Eser'de öğrencilere olduğunu iddia etti. Gerçekte Afgani Mehdi'yi tanımadığı gibi El Eser'de öğrenci yetiştirecek öğretmenliği de olmamıştı. Fakat hayali geniş olan Blunt için yanında Mehdi'ni tanıyan birinin bulunması heyecanlı bir şeydi. Afgani ona Mehdi'nin kendi sözünden çıkmayacak kadar saygısı olduğunu iddia ediyordu. General Gordon'un canını kurtarmak uğruna İngiliz hükümeti Blunt'u Mehdi isyanını Afgani ile birlikte çözümleyeceği fikrine bir ara inandı. Hatta ilk iş olarak Afgani ile birlikte onu İstanbul'a gidip Abdülhamit ile işi görüşülecekti. Bu Afgani Blunt'a İstanbul'da büyük bir nüfuzu olduğunu iddia etmişti. Son zamanlarda ortaya çıkarılan belgelerin incelenmesinden Bayan Nikki Keddie'nin çıkardığını tahmin ediyoruz. Afgani Mehdi sorunuyla uğraşırken bir yandan da İstanbul'da Abdülhamit çevresine yanaşmaya çalışıyordu. Abdülhamit'in pek muhtemel olarak Ebul Huda aracılığıyla Arap dünyasında olan biten bu işlerden haberi olduğunu, onun da Afgani ile temas kurmaya çalışmakta oluşu gösterir. Afgani'yi İstanbul'a çekmek için kullandığı kişilerden ünlü ikisinin adı Afgani ile birlikte belgelerde gözükür. Biri eski hamisi Münif Paşa, öteki eski ahbabı Tahsin Efendi'nin öğrencisi olan Abdülhak Hamit'tir. İşte Afgani bu kişilerin gayreti ve Ebul Huda'dan gelen mektupların etkisi altında 1892'de İstanbul'a geldi. Arap halifeliği, Hidiv halifeliği, İngiliz politikası, Mehdilik gibi işlere bulaşmış olduğundan Abdülhamit'in iyice haberi olduğunu bilmiyordu. Halbuki bunlar Abdülhamit'in bütün vehimlerini başına üşüştürecek nitelikte şeylerdi. Abdülhamit bu tehlikeli ve densiz serüvenciyi ele geçirdikten sonra bir daha elinden kaçırmak istemezdi. Afgani hakkındaki yaygın efsanelerden biri, onun Abdülhamit'in pan-İslam siyasetinin başına getirildiği iddiasıdır. Belki Afgani de Abdülhamit'e özgü olan tehlikeli kişileri iyi muamele ile hafiye gözü altında tutsaklama tutumunun gereği olarak verdiği konak ve at arabalarına bakarak başlangıçta böyle bir makam elde edeceğini sanmıştı. Gerçekte artık bir daha çıkamayacağı bir kafesin içine girdiğini az sonra o da anladı. İngiltere elçiliği ve konsolosluğu aracılığıyla kaçma çabaları için bir sonuç vermedi. Çünkü İngilizler de onu tehlikeli bir adam sayıyorlardı. Bu hikaye bize 2. Abdülhamit'in pan-İslam siyasetinin hangi cinsten bir pan-İslamcılık olduğunu anlatır. Abdülhamit'in pan-İslamcılığı ne pan-Slavizme karşı bir politika ne de bütün dünya Müslümanlarını birleştirmek gibi bir hayaldir. Realist bir politikacı olan Abdülhamit'in pan-İslamcılığı Arap şeyhlerine, Mehdilere, Mısır Hidivlerine, Mısır, Suriye ve Yemen'deki Arap ayrılıcılıklarının akımlarına karşı bir pan-İslamcılıktır. Bunların dışındaki çevrelere doğru yaptığı hareketler, Osmanlı İmparatorluğu dışındaki bütün İslam dünyasında Osmanlı halifetinin prestijini sağlayacak eylemlerdi. Bu dönemin Arapçılık, Arap şeyhlerini yatıştırma tutumu, şaşalı sürre alayları düzenlenmesi, Afrika tarikatlarına itibar edilmesi gibi özellikleri hep bu çabalarının görünüşleridir. Abdülhamit'e yakıştırılan cinsten pan-İslam siyaseti gerçekte Avrupa gazetecilerinin ve politikacılarının Avrupa, özellikle İngiliz emperyalizmine karşı Asyalı ve Afrikalı halkların gösterdiği direnme olaylarının altında Abdülhamit'in politikasının yattığı kuşkusunun ürünüdür. Ne Afgani'nin 5 yıl sonra 1897'de İstanbul'da ölümüne kadar ne de ondan sonra 1908'e kadar Abdülhamit zamanında İttihad-ı İslam üzerine yayın yapılmamıştır. Bu çeşit yazılar Abdülhamit'in düşmesinden sonra Avrupa'da bu konu üzerinde dolaşan fikirleri benimseyen ve ciddiye alan yazarlar tarafından yazılmış. Üstelik İttihat ve Terakki siyaseti de bunu benimseyerek İngiliz emperyalizminin kendi karşısına bu fikirlerle çıkmaya kalkışmıştır. Ekonomik ve toplumsal değişmeler. Din, şeriat, hilafet, Arap uygarlığı, bilim ve batıya karşı oluş gibi yönelimlerin arkasındaki gerçeklere bakarsak, bu gerçeklerin tam tersine bir yönde gittiklerini görürüz. İkinci Mahmud'un zamanından beri başlamış olan yeni batı uygarlığının ekonomik etkilerinin önlenmesi şöyle dursun. Bunlar bu dönemde daha da genişlemiş ve derinleşmiştir. Bunların çağdaşlaşmaya karşı olan bütün direnmeleri boşa çıkaracak güçte iki önemli sonucu asıl Abdülhamit yönetimi zamanında ortaya çıktı. Birincisi Osmanlı dış borçlarının ödenmesi güçlüklerinin 1875'te yarattığı bunalımdan daha öteye gitmesiydi. 1882'de Abdülhamit'in alacaklılara verdiği bir bildiri üzerine borçların ödenmesine karşılık olarak alacaklılar adına çalışacak Duyun-u Umumiye adıyla bilinen bir yönetimin kurulmasıdır. İkincisi bunun arkasından Avrupa sermayesinin doğrudan doğruya yatırım alanına akmasıdır. Batı uygarlığının demiryolu, liman, maden işletmeleri ve öteki bayındırlık işleri gibi ürünlerini Batı'nın kendisi kuracaktı. Avrupa sermayesine yatırım ve işletme imtiyazları verilmesi dönemi böyle başladı. Abdülhamit döneminin ideolojisini işleyen yazarlar, Arap uygarlığının Avrupa uygarlığından üstünlüğü iddialarıyla övünürlerken, Osmanlı ülkelerinin ve devletinin ekonomisi iyiden iyiye Osmanlı bankerlerinin ve sermaye şirketlerinin eline geçiyordu. Tamamıyla Avrupalılara bırakılmış olan ekonomi gelişmelerinin dışında ve içeride etkileri olacaktı. Özellikle demiryolu yapımının gelişmesiyle Osmanlı İmparatorluğu ülkelerinin demiryolları üzerindeki bölgeleri Alman, İngiliz ve Fransız ticaret nüfusu alanları olarak ayrılmaya başladı. Demiryolu yapımı Tanzimat döneminde başlamış olmakla birlikte asıl hızlanış Duyun-u Umumiye yönetiminin kuruluşundan sonra başladı. Alınan imtiyazlarla 1888, 92, 94, 97 ve 1903'te bitirilen hatlar yapıldı. 12 Ağustos 1888'de Paris-Viyana-İstanbul-Semplon Ekspresi Sirkeci istasyonuna törenle girdi. Öteki demiryolu hatları Selanik, İzmir, İstanbul, Mersin, Şam gibi merkezlerin hinterlandlarına kadar gidiyordu. Demiryolu yapımı projelerinin ve döneminin en çetin olanı ünlü Berlin-Bağdat hattıdır. Sözünü ettiğimiz iç ve dış etkiler açısından en önemli olan yabancı sermaye girişimi budur. Çünkü bu hat ötekiler gibi eteklerdeki hinterlandlara uzanmak yerine Anadolu'nun göbeğini yarıp geçerek bu hattı aynı zamanda dış sermaye rekabetlerinin en şiddetlisine yol açtı. Siyaset alanında İngiltere'nin Almanya'ya karşı kuşku ve korkusuyla bakmasına başlattı. Abdülhamit yönetiminin gittikçe güçlenen Alman devletinin siyasal etkisi altına girişinde ve en sonunda Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verişinde bu yarışmalar rol oynamıştır. Bu gelişmeler tabii olarak Osmanlı ve Türk toplumu üzerinde de etkiler yapmaya başladı. Abdülhamit rejimi toplumu dış dünyaya karşı kapamaya çalışırken dış dünyanın kendisi gelip bu toplumu etkileyecek duruma geçiyordu. Bu etkilerin niteliği, genişliği, derinliği, yöreden yöreye değiştiği gibi toplum sınıflarına ve tabakalarına göre de değişti. İç Anadolu'da yüzyıllardır reaya olarak yaşayan köylü bile bu etkilerin dışında kalamamıştır. Şehirlere akan nüfus, bu merkezlerde yeni bir sanayi uygarlığının işçi sınıfını meydana getirmekten ziyade ayak satıcısı, bekçi, kapıcı, hammal, hizmetçi ve dilenci yığınlarını oluşturuyorlardı. Bunlar siyasal hayatta ne temsil edilirlerdi ne de siyasal bir varlık olarak tanınırlardı. Özellikle Türk nüfusun geleneksel hayatı üzerinde çağdaş uygarlığın bu ilk etkisiyle yerinden kımıldayış onun siyasal bilinçsizleştirilme dönemi koşulları altında olmuştur. Fakat geleneksel kasabaların bile okumuş çevrelerinde değişmelerin etkileri başlamıştı. Daha büyük şehirlerde İstanbul, Selanik, Samsun, Adana, Halep, Şam gibi yerlerde ise hayat daha çok kozmopolitleşti. Bu toplumsal yapı değişikliklerinin çağdaş Avrupa uluslarının doğuşuna benzer bir dönüşüm olmamakla birlikte birçok geleneksel müessesenin tutumların, alışkanlık ve zevklerin çözülmesi üzerine etkileri olmuştur. Türk, Müslüman, Osmanlı nüfusu arasında bazı yeni tipler gelişmeye başladı. En başta çoğunlukları memur sınıfı, daha sonra subaylar, okumuşlar ve aydınlar gelir. Aydınların çoğu hala devlet memuru olmakla birlikte yavaş yavaş bağımsız aydın tipinin gelişmesi başladı. Tanzimat döneminde aydınlar yüksek ve sayılan bir tabaka oluşturdukları halde Abdülhamit döneminin aydınları daha çok sayıda olmalarına karşın şüphe edilen, korkutulan, bunalım içinde gelişen tiplerdir. Eylemde devrimci olmaktan çok şüpheci, kötümser ve asi bir gençlik yetişiyordu. Bu gençliğin isyancılığı eyleme dönüşemezdi. Gizli kalmaya mahkumdu. Bu gizlilik sayesinde Namık Kemal yazılarıyla bunların düşünü üzerinde etkili olmuştur. Fakat bu etki onların yeni görüşlerini şekillendirmede yanıltıcı bir yönde olmuştur. Abdülhamit dönemi aydınları devrimcilik tutumunda yeni Osmanlılar kuşağının daha gerisinde ve aşağısında kalmıştır. Namık Kemal'in iç ve dış sürgünlerdeki vatanseverlik şiirleri, oyunları ve romanları yayımlanamadığı halde gizli olarak okunur, fakat etkileri sadece hayaller planında kalırdı. Abdülhamit dönemi aydınları o denli sindirilmiş bir tipti ki, o yönetimin gücüne ve etkilerine aşırı derecede inancı yüzünden onun devletleştirilmiş simgesinin yaratılmasında bu korkunun da payı olmuştur. Çoğu yalnız devletten değil, birbirinden de korkardı. Herhangi biri hafiye ya da jurnalci olabilirdi. Haylisinin de böyle olduğu da zamanında ortaya çıktı. Abdülhamit rejiminin saldığı hastalıkların belki en kötüsü ve manevi hastalık olmuştur. Abdülhamit dönemi aydınlarının devrimciliği o denli kişisel muhayyelelerinin içinde saklı tutmuştu ki, Abdülhamit'in en usta hafiyelerinin dürbünleri, mikroskopları bile onların varlığını keşfedememişti. Bu devrin aydınları, meşrutiyetin gelişiyle yazdıkları anılarında, Abdülhamit istibdadının korkunç yanlarını tanıtmakta gösterdikleri abartmalar ya da gülünçleştirmeler yalnız bu rejimin trajik ya da komik özelliklerini değil, aynı zamanda aydınların kendi psikolojisini de yansıtırdı. Dönemin başlıca çehreleri Namık Kemal kuşağının yetiştirmeleri oldukları halde siyasal düşün, yayın ve eylem alanında derin sessizlikleri dönem boyunca sürmüştür. Bunların en büyütülmüş olanı Abdülhak Hamit, Londra ve Paris'te olduğu zaman bile siyasal düşünde de susmuş ya da yeni Osmanlıların savaşlarının yararsızlığına inanmıştır. Aşk, ölüm ya da büyük İslam ve Doğu kahramanlarının hayali eylemlerini romantikleştiren eserler yazmıştır. Gerçi Abdülhak Hamit, Özgürlük adında devrimci bir piyes yazdı. Fakat bu Abdülhamit döneminde değil, bol bol özgürlüğün geldiği 1908 yılından sonraya aittir. Bu dönemin aydınlarının çoğu çevrelerinde soğumuş karanlıklar ve umutsuzluklar içindeydi. Tanrı'dan başka bir dayanak göremiyorlardı. birçoğu intihara, çoğu da fırsatçılık yoluyla manevi intiharlara sürüklenmişlerdi. 62. ayırımın sonu, sayfa 367, devamı 63. ayırımda.